Ayrım 3. Savaş Tuzakları. Profesör Doktor Doğan Aydal. Sayfa 16. Yazılanlara 2019 yılından geriye doğru bakıldığında nelerin değiştiğini ve gerçekleştiğini göreceksinizdir. Nabucco projesi iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu hat ile eklemlenecek olan Pars projesinin gerçekleşmediğini hepimiz biliyoruz. İran ile olan ticaret hacmimiz 22 milyar dolar seviyelerinden 9-10 milyar dolar seviyelerine düşürülmüştür. Rıza Zarrab olayı henüz tam olarak açığa kavuşturulmuş olmasa da, başta Halkbank olmak üzere Türk bankaları şimdiden yara almıştır. Başka muhtemel sonuçlar da Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanmaktadır. Kuzey Irak Kürt yönetimi ile kardeşimiz olarak adlandırılan kırmızı pasaport verdiğimiz Mesut Barzani ile olan ilişkiler bitirilmiş ve benim seviyemde değilsin denilerek adam sayılmayan merkezi Irak hükümeti ile anlaşmak mecburiyetinde bırakılmışızdır. 2011 yılında Suriye'de iç savaş başlatılmıştır. Türkiye ekonomisini yıkmak için 4,5 milyon mülteci sadece Türkiye'ye yönlendirilmiştir. Mültecilere yaptığımız yardımlara ek olarak bölgede yaptığımız savaş harcamalarına şimdilik 100 milyar doları aşan bir masrafı ödemekle yükümlü bırakılmışızdır. İdlib olayı da sürekli kaşınılmaktadır. Buradan başlayacak bir göç dalgası ekonomimizi çok daha zor durumlara düşüreceği kesindir. 54. hükümetin başbakanı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın büyük bir öngörüyle ifade ettiği gibi, eğer Suriye'de bir karışıklık, savaş olursa biliniz ki hedef Türkiye'dir cümlesi gerçekleşmek üzeredir. Unutmamamız lazımdır ki bundan sonraki esas hedef Türkiye'dir. Dolayısıyla ucuz bir siyaset politikası izleyip bütün kötü sonuçları sadece hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklemek kolaya kaçmak olur. Hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili her ne söyleyeceksek bütün eksik ve gördüğümüz kusurlarıyla meydanlarda söyler, vatandaşlarımıza anlatabiliriz. Halkımız da günü geldiğinde gereğini yapacak kadar basiret sahibidir. Bunu geçmiş dönemdeki seçim sonuçlarına ve değişen, yok olan DP, AP, ANAP, DYP, CHP iktidarlarına bakarak görebiliriz. Hiçbir muhalefet partisi kolaya kaçıp suçu sadece vatandaşın cahilliği üzerine atmamalıdır. Partiler politikalarını, projelerini, hedeflerini iyi anlatmakla, vatandaşlarla hemhal olmakla yükümlüdürler. Öncelikle parti olarak bu sade vatandaşlara umut olabiliyor muyuz sorusunun cevabını aramalıdırlar. Ancak bu sefer durum farklıdır. Dış güçler bir plan üzerinde çalışmaktadırlar ve Cumhurbaşkanı kim olursa olsun onlar için fark etmeyecektir. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanması ve yıkılmasıdır. Bunun şuuru içerisinde bir siyaset gütmek gerekmektedir. Bunun anlamı, haydi arkadaşlar şu partiyi destekleyelim demek değildir. Devletin bütün askeri birimleri, hükümet, muhalefet, bilim insanları, STK'lar ve ilgili bütün kurumlar bir araya gelmeli ve ülkemizin geleceği için konuşabilmeli, ortak fikirler oluşturabilmelidirler. Unutmayalım ki Türkiye birçok bakımdan son kaledir ve gidecek başka bir yerimiz yoktur. Şimdi de 29 Kasım 2010 yılında yayımlanan orijinal WikiLeaks belgelerini okuyarak neler yazıldığına bakalım. Yazılanlar belgelerden olduğu gibi alınmış ve hiçbir gramer düzeltmesi dahi yapılmamıştır. Koyu vurgulanan yerler orijinal belgede de koyu olarak vurgulanan satırlardır. Harflerin punto büyüklükleri ve paragraf girintileri de orijinali bozmamak için düzenlenmemiştir. WikiLeaks'in yayımladığı ilk parti belgeler içinde Türkiye ile ilgili olanların tam metni. Tarih 20 Ocak 2004. Belge No. 04 Ankara 348. Gönderen makam ABD Ankara Büyükelçiliği. Sınıflandırma Confidential. Konu Türkiye Başbakanı Erdoğan Washington'a gidiyor, zorluklar karşısında ne kadar güçlü. Raporun amacı ise Erdoğan'ın 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ABD ziyareti öncesi genel bir tablo çizmek. Türkiye Başbakanı Erdoğan Washington'a gidiyor. Güçlü engeller karşısında ne kadar güçlü bir lider başlıklı raporun girişinde görüşmelerin resmi gündemiyle ilgili beklentilerin yanı sıra kendisi ve partisinin karşı karşıya kalması muhtemel sorunlardan bahsediliyor. Erdoğan bu sorunların üstesinden gelemezse bu durum hükümette geçirdiği süreyi Türkiye'nin demokratik gelişimi ve ABD-Türkiye ilişkilerini etkiler deniyor. Raporun içinde çok çarpıcı bir kiminle uğraşıyoruz başlığı var. Karizmatik sokaktaki insanın izini taşıyan ve ülke genelindeki yüzlerce üyenin simaları ve görevleri konusunda inanılmaz bir hafızası olan Erdoğan'ın çok güçlü bir pragmatik yanı var. Bu pragmatizm kendisinin geçmişindeki radikal İslamcı çevresinden uzaklaşmasına neden oldu. Bu konu bize kendisinin eski dini lideri Kemal Hoca tarafından üzüntüyle aktarıldı denilen raporda, aynı şekilde Erdoğan'ın pragmatizmi dolayısıyla ajandasındaki türban gibi İslamcı konuların peşinden gitmekten kaçınmasına neden olduğu belirtiliyor. Doğal bir politikacı ancak... Erdoğan'a doğal bir politikacı yakıştırması yapılıyor ve yolsuzlukla mücadeleye hevesli, muhafazakar değerleri korumaya kararlı Anadolu kürsüsü imajını ortaya koyduğu belirtiliyor. Türkiye'deki elitlerin Erdoğan'a karşı attığı her adımın başbakanın şehirlerdeki ve Anadolu'daki popülerliğine katkıda bulunduğu da ifade edilen raporda Erdoğan'ın karşısında güvenilir bir siyasi rakip ya da parti olmadığı belirtiliyor. Erdoğan'ın hükümetinin AK Parti taraftarları dışında ve Avrupa Birliği'nde de destek bulduğunu bildiği ifade edilen raporda, partiyle ilgili tereddütleri olanların bile elitlerin partinin reformlarına karşı muhalefetinin faydadan çok zarar getirdiğini bildiği ifade edildi. Başbakanın AB ülkelerinin liderleriyle yaptığı olumlu görüşmelere de değinilerek, kendisini bu noktada Müslüman dünyasının en önemli liderlerinden biri, belki de en önemli lideri olarak görüyor deniyor. Erdoğan'ın önündeki 6 engel. Erdoğan'ın önündeki daha derin engeller başlığı altında ise Erdoğan'ın karakteri, rakip güç odakları, teknokratik derinlik yoksunluğu gibi noktalara değiniliyor. Erdoğan'ın karakteri başlığı altında başbakanın aşırı gururu, Allah'ın kendisine Türkiye'yi yönetme görevi vermiş olduğuna inanması, otoriter tavrı dolayısıyla etrafında güçlü ve yetenekli danışmanlar olmaması, iktidarda kalma isteğinin kendisini önemli kararlarda korkak davranmaya yöneltmesi ve kadınlara güvensiz olduğu yorumları yapılıyor. Rakipsi güç odaklarında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın adı geçiyor. Teknokratik derinlik yoksunluğu alt başlığında AK Parti'nin bazı atamalarının işi öğrenmeye uygun olduğu, ancak büyük bir kısmının yetkin olmadığı veya cemaat çıkarlarının peşinde koştuğu söyleniyor. Halkla ilişkilerin zayıflığı ve gizli ajandalar olduğu imajı başlığında Erdoğan'ın kendisine haber verme ya da olabilecekleri önleme konusunda danışman yokluğu yaşadığından bahsediliyor. AK Parti'nin bu imajının elitler tarafından sömürüldüğü ifade ediliyor. Yolsuzluklar başlığında Erdoğan'ın servetini belediye başkanlığı döneminde rüşvetle elde ettiği iddialarının kanıtlanamadığı, ancak başbakanın bazı danışmanlarının son zamanlarda ihaleleri etkilemesiyle ilgili daha fazla şey duydukları belirtiliyor. Son olarak İslamcı kompleksler ve ön yargılar başlığında bazı atamaların elitleri, orduyu, cumhurbaşkanlığını ve yargıyı rahatsız ettiği, Erdoğan'ın siyasi anlayışında cemaatçilikten izler olduğu da raporda söyleniyor. Tarih 30 Aralık 2004, Belge No. 04 Ankara 7211, gönderen makam ABD Ankara Büyükelçiliği. Sınıflandırma secret, gizli. Konu, iktidardaki 2 yılın ardından Erdoğan ve AK Parti kendilerine Türkiye'ye ve Avrupa'ya hakim olmaya çalışıyor. Özet, şu anda yaşayabilir bir alternatif olmaması ve siyaset sahnesine hakim olan hantallık nedeniyle Başbakan Erdoğan ve partisi AK Parti iktidara güçlü bir şekilde hakim olmuş görünüyor. Yine de açık bir toplumun temel ilkelerini başarılı bir şekilde kucaklamak, AB uyumunu devam ettirmek ve ABD'nin temel çıkarlarıyla uyumlu dış politika uygulamak istiyorlarsa Erdoğan ve partisinin önünde devasa zorluklar bulunuyor. Erdoğan yarı profesyonel bir futbol oyuncusu çalımıyla ve yalaka danışman grubuyla 16-17 Aralık'ta AB'nin iktidar koridorlarında yürürken Avrupa'da yılın lideri olmaya güçlü bir aday gibi görünüyordu. Önümüzdeki 10 yıl içinde hesaba katılması gereken bölgesel bir lider, Türkiye'nin AB ile katılım müzakerelerini sağlayan, Türkiye'nin 30 yıldır donmuş durumda olan Kıbrıs politikasını kıran, parlamentodan insan hakları alanında önemli reformların geçmesini sağlayan isim. Bir yandan oldukça güçlü bir hitabete sahipken, diğer yandan da halk arasında oldukça tutulan kurban rolünü oynayabiliyor. Özetle Erdoğan yenilemez görülüyor. Peki öyle mi? ABD ile ilişkilerde Türk tarafından gelmesi gereken liderliği ve ivmeyi vermek istiyor mu? Erdoğan parlamentonun 1/3'üne sahip, siyaset ve sahnesinde güçlü bir hitabeti olan ve ülkenin çoğunluğunun yaşadığı orta bölgelerdeki sosyal sorunlara parmak basan Erdoğan'a ciddi bir alternatif bulunmuyor. Bu etkenler öngörülebilir bir zaman içerisinde de devam edecek gibi görünüyor. Yine de Erdoğan ve AKP 3 alanda önemli siyasi zorluklarla karşı karşıya. Dış politika, AB, Irak, Kıbrıs, kaliteli ve sürdürülebilir liderlik ve yönetim ve dünyayla daha geniş bir şekilde entegre olmuş, açık ve refah düzeyi yüksek bir toplumun oluşturulması konusundaki temel soruların çözülmesi. Dinin yeri, kimlik ve tarihi hukukun üstünlüğü. Avrupa Birliği. Erdoğan siyasi olarak ayakta kalabilmesini AB'den müzakere tarihi almaya bağladı. Ancak AB'den tarih almanın yarattığı heyecanı 48 saat içinde sönmesiyle Erdoğan'ın siyaseten ayakta kalma mücadelesi ve önündeki görevlerin de zorluğu iyice ortaya çıktı. Bizim için asıl önemli olan birçok kontağımızın bize Türkiye'de AB'nin kabul etmeyeceğine yönelik kuşkular nedeniyle AB'ye katılımla ilgili kendine güven eksikliği bulunduğunu söylemesi. AKP içindeki hava da daha parlak değil. Dışişleri Bakanı Gül'ün danışmanlarından birisi İngiliz bir diplomata 17 Aralık'a giden süreçte AB'nin tutarsızlığının Türkiye'nin duygularını ne kadar incittiğini aktarmış. Gül, zirve öncesi süreçte kamuoyu önünde Erdoğan'a göre daha sert bir tutum takındı. Akşamın Ankara Büro Şefi Nuray Başaran'a göre Brüksel'de Erdoğan ile Gül arasında gözle görülür bir gerilim vardı. Başaran ayrıca 17 Aralık'ta görüşmeler tıkanmaya doğru gittiği sırada Erdoğan'ın danışmanlarına Putin'in danışmanlarından telefon geldiğini ve Türkiye'nin masadan kalkmasını önerdiklerini söyledi. Başaran'a göre bazı danışmanları da Erdoğan'a benzer tavsiyelerde bulundu. AKP'nin parti içinde tutarlılığının ve şeffaflığının olmaması, AB üyeliğini isteme konusunda da muğlak ve karışık bir tavrın ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazıları bu süreci Türk ordusunu ve kuru Kemalizmin laiklik artıklarını dışlamanın bir yolu olarak görüyor. Türk-İslam sentezinin savunucuları arasında çok nadir olarak açıkça konuşulan ancak genel olarak inanılan bir olgudan bahsedildiğini de gördük. AKP'nin ana düşünce kuruluşunun toplantısındaki bir katılımcı, Türkiye'nin rolünün İslam'ı Avrupa'ya yaymak, Endülüs'ü geri almak ve 1683 Viyana kuşatmasındaki yenilginin intikamını almak olduğunu söyledi. Bu düşünce tarzı Dışişleri Bakanı Gül ve çalışma arkadaşı Başbakan'ın dış politika baş danışmanı Ahmet Davutoğlu'nun politikalarının arkasındaki mantıkla paralellik taşıyor. AKP'nin daha dindar olan kanadı ise AB'yi bir Hristiyan kulübü olarak görüyor. AKP'nin önde gelen isimlerinden Sadullah Ergin'in kısa bir süre önce bize itiraf ettiği gibi, eğer AB evet derse kısa bir ümit doğurur. Ancak AKP için esas zor süreç ondan sonra başlar. Eğer AB hayır derse o zaman işin başında zorluk olur ama uzun vadede her şey bizim için daha kolay olur. Diğer yandan hükümetin AB uyum sürecinde bakanlıklara İngilizce veya diğer AB dillerini bilen elemanlar aldığı bildiriliyor. Eğer hükümet AKP'nin kamuya eleman alımında hakim olan bizden birisi, yani sünni cemaatlerden ve yakın çevreden gelenleri alırsa yeterlilik konusunda sorun çıkabilir. Eğer yeterlilik kıstasına göre eleman alımı yaparsa o zaman yeni işe girenler AKP'nin daha önce işe aldığı kişilere karşı tepki duyabilirler. AKP liderliği ve yönetimi hakkındaki sorular. Erdoğan'ın ve AKP'nin adil ve uzun süreli reformlar gerçekleştirmesini veya ABD için önem taşıyan konularda zamanında ve olumlu karar alabilmesini olumsuz etkileyen bazı etkenler varlığını sürdürüyor. Bunlardan ilki Erdoğan'ın karakteri. Anadolu'da yaptığımız temaslarda Erdoğan'ın mutlak güç ve gücün maddi çıkarlarına duyduğu açlığın halk arasındaki popülaritesini etkilemeye başladığını gördük. Parti içinde ise Erdoğan'ın güce duyduğu iştah sert bir otoriter tarz ve diğerlerine karşı derin bir güvensizlik olarak kendini gösteriyor. Erdoğan ve eşi Emine'nin eski bir dini danışmanı ... dedi. Kendisini dalkavuk ama kibirli danışmanlardan oluşan demir bir halkayla çeviren Erdoğan, kendisini izole ettiği için güvenilir bilgi alamıyor ve ABD'nin Tel Afer, Felluce ve diğer yerlerdeki operasyonlarının bağlamını ve hakikatlerini göremiyor. Erdoğan üzerinde İslamcı görüşün etkisini anlatmak için Muhafazakar Savunma Bakanı Gönül kısa bir süre önce bize Gül'ün yakın çalışma arkadaşı Davutoğlu'nu aşırı tehlikeli olarak tanımladı. Bakanlardan milletvekillerine ve partinin entelektüel isimlerine kadar AKP içindeki bütün kontaklarımız Erdoğan'ın diğer dış politika danışmanlarını, yani Cüneyt Zapsu, Egemen Bağış, Ömer Çelik, Mücahit Arslan ve Özel Kalem Müdürü Hikmet Bulduk, yetersiz, bilgisiz ve yolsuz olarak nitelendiriyor. Erdoğan'ın pragmatik yaklaşımı kendisinin işine yarasa da vizyon eksikliği var. Kendisi ve Gül ile diğer üst düzey AKP yöneticileri de dahil olmak üzere AKP'deki danışmanları analitik derinlikten yoksun. Düşük kalitedeki istihbaratlara ve basındaki dezenformasyonlara güveniyor. Dar dünya görüşü ve sünni kardeşlik ile cemaat geçmişinden gelen temkinli yaklaşımı nedeniyle halkla ilişkiler sorumluluklarını tam olarak yerine getiremiyor. Erdoğan ve Gül de dahil olmak üzere etrafındakiler hem içeride hem de dışarıda uyumlu ve uygulanabilir politikalar uygulamalarını engelleyen sünni ön yargılara ve duygusal tepkilere sahip. 2002 seçimlerinin kampanya döneminde AKP'ye en önemli mali desteği sağlayan İslami çevrelerde etkili iş adamlarını kapsayan MÜSİAD'ın Erdoğan'a yaklaşılmamasından rahatsızlık duyduğunu anlıyoruz. Etkili İslami cemaat Fethullah Gülen içinden bize bilgi aktaran yayımcı Abdurrahman Çelik gibi söylediklerine bakarsak, AKP içinde Adalet Bakanı Çiçek, Kültür Bakanı Mumcu ve yaklaşık 368 milletvekilinin 60-80'inin bağlı olduğu temsilcisi bulunan cemaatin Erdoğan ve AKP'ye yönelik ilk başta sürdürdüğü kararsız tutuma geri döndüğünü görüyoruz. İkinci mesele AKP'nin koalisyon yapısı, Erdoğan'ın güvendiği bakan sayısının sınırlı olması ve başta Gül ve zaman zaman da Çiçek olmak üzere Erdoğan'ı zayıflatmak için bazı bakanların çaba göstermesi. AKP'de hiç kimse Erdoğan'ın halk arasındaki popülaritesine yaklaşamıyor. Ancak Gül'ün AKP içinde ve hatta yabancı konuklara, örneğin İsrail Başbakan Yardımcısı Olmert'e karşı Erdoğan'ın görüşlerini eleştirmeye hazır olması ve ABD'nin Irak politikasını ya da AB'nin Kıbrıs politikasını sert bir şekilde eleştirerek Erdoğan'ın manevra alanını daraltması, Erdoğan'ın sürekli olarak bir gözünün arkada kalmasına ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasına, muhalif görüşler dile getirerek kendini ispatlamaya çalışmasına neden oluyor. Üçüncü konu ise yolsuzluk. AKP yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü vererek iktidara geldi. Ancak AKP içinden giderek daha fazla sayıda kişi vize bakanların akrabaları arasında hem ulusal hem bölgesel hem de yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ya da ciddi yolsuzlukların olduğunu söylüyor. Burada bir paragraf tarafımdan çıkarılmıştır. Dördüncü olarak da Erdoğan'ın ve AKP'nin bürokraside, partide ve partinin belediye başkanı adayları için belirlediği isimlerin düşük kaliteli olması. Gümrük Müsteşarı Nevzat Saygılıoğlu ve Orman Eski Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya gibi üst düzey kariyerli görevliler, Ömer Çelik gibi yetersiz, ön yargılı ve cahil isimlerin üst düzey görevlere getirilmesinden dolayı duydukları şaşkınlığı ve memnuniyetsizliği bize ilettiler. İki büyük soru. Türkiye'de yaşandığı biçimiyle İslam zayıflamış, ikiyüzlülükle delik deşik olmuş, diğer dinlerin Türkiye varlığına karşı bilgisiz ve hoşgörüsüz olmasının yanı sıra dini batı karşıtı bir biçimde siyasileştirmek isteyenleri dışarıda bırakma yetisinden yoksun. Bu sorun Gül gibi siyasilerin İslam'ı siyasileştirmeye çalışma niyetleriyle birleşiyor. Türkiye, İslam'ın insancıl bir türünün buraya yerleşmesini sağlayana kadar Türkiye'de İslam sorunlu bir savunma gücü, aşırı derecede ikiyüzlü ve açık toplumun zorluklarıyla mücadele etmeye niyeti olmayan bir olgu olarak kalacak. İkinci soru ise Türkiye'nin ve vatandaşlarının hem bu toprakların hem de bireylerin kendi tarihine aktarımıyla ilgili. Keskin tabulara, inkara, korkulara ve zorunlu büyük çarpıtmalara tabi olan tarih çalışmaları ve tarihle ilgili uygulamalar eski bir Sovyet akademik şakasına benziyor. Üst düzey bir parti yetkilisi ideolojik konuşmasında tehditler savurduktan sonra "Gelecek belirsiz, değişen tek şey ise geçmiştir" der. AKP içinden bazı isimler sayıları yalnızca bir avuç olan dışarıdakilere tarihle ilgili tartışmalarda katılıyor ve bunlar ilham verici adımlar. Ancak ilerleyen süreçte eğitim sistemini kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesi, hukukun üstünlüğünü kabul edilmesi ve birey ile devlet arasındaki ilişkinin en temelden yeniden tanımlanması gerekiyor. Anadolu'lu büyük Alevi ozan Aşık Veysel'in dediği gibi bu uzun ince bir yol. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27.